Ayrım 24, sayfa 217. 23. Hayatı kontrol edemezsin Müştak. Şaziye'nin unutması normaldi çünkü yıllardır Nusret'ten bahsetmemiştim ona. Nelerden bahsediyordum peki? Birlikte olduğumuz nadir anlarda? Günlük gailelerden, apartmanın sorunlarından, ne bileyim kiracılarımızın parayı yatırmayışlarından, Şaziye'nin mevsim geçişlerinde tutan migreninden, başımın yeni belası siyatiğimden ve elbette en sevdiğimiz konu olan hatıralarımızdan. Şevki Paşa konağında yaşadıklarımızdan akıp giden yıllar nedense bir hoşgörü gözlü geçiriyordu insanın gözüne. Daha bir anlayışla karşılıyorduk geçmişte yaşananları. En çok o zaman duygusallaşıyorduk haliyle. En çok o zaman yakın hissediyorduk kendimizi birbirimize. Ama hiç bu geceki kadar yakın olmamıştık. Üstelik ben pek de dürüst davranmamışken. Belki aynı durum Şaziye için de geçerliydi. Belki konuşmasının başlarında o da bencilce davranmıştı. Şu Çeşmi Lal meselesi. Yoksa kıskanıyor muydu eski sevgilimi? Hep kıskanmış mıydı? Genç Şaziye'nin genç Nusret'e davranışlarını hatırlamaya çalıştım. Aklıma hiçbir olumsuzluk gelmedi. En az Nusret kadar kendine güvenirdi. Şaziye nasıl güvenmesin? Bahariye'den Kalamış'a kadar Kadıköy'ün bütün delikanlıları etrafında pervane. Ne güzel bir kızdı gençken, hala güzel. Hayır, kıskanması için bir neden yoktu. Kaybolduğunu sandığı aile yadigarı mücevheri Nusret'in boynunda görünce sinirlenmişti hepsi bu. İyi ki de sinirlenmişti. Bir kez daha farkına varmıştık birbirimizin. Keşke gitmeden önce olanı biteni anlatsaydım Şaziye'ye. Nusret'i öldürmüş olabilir miyim diye açıkça sorsaydım. Kuruntularım boşunaydı, asla polise ihbar etmezdi. Aksine bir çıkış yolu gösterirdi bana. Çıkış yolu? Sanmıyorum. Şaziye de emin değildi ki. Üzgünüm, zayıf bir ihtimal ama Nusret'i öldürmüş olabilirsin Müştak. Tam olarak öyle demedi. Neyse işte bir ihtimalden söz etmedi mi? Yeniden masanın başına geldiğimde hala kendi kendime konuşuyordum. Evet. Sanki karşımda biri varmış gibi normal bir sesle, hatta biraz daha yüksek bir tonda, bilinç yarılması. Paranoyak, şizofren demişti adamcağız da inanmamıştım. Ne ilgisi var canım? Zaten adamcağız dediğinde zihninden rüyana bir yansıma. 70 küsür yıl önce yaşamını kaybeden Freud. Seninle terapi yapmak için rüyalarına girecek. İşi hayaletlere inanmaya vardırdıysak hiç umut kalmamış demektir. Biraz daha zorlarsam lafı seçilmiş biri olduğuma kadar getireceğim. Yok daha neler. İyi de neden masanın başında duruyorum öyle böyle? Nerede duracaktın? Daire kapısının önünde mi? Şaziye'yi uğurladıktan sonra meçsup gibi öylece dikilecek miydin orada? Hayır canım, onu demek istemiyorum. Bir amaçla dönmüştüm masaya. Şaziye'yi uğurlarken aklıma gelen. Tamam, hatırladım. Gazeteye bakacaktım Nusret'in fotoğrafına. Belki dün gece gözden kaçırdığım başka bir detay. Şaziye'nin oturduğu iskemleye çöküp gazeteyi önüme çektim. Yakın gözlüklerimi taktıktan sonra fotoğrafı incelemeye koyuldum yeniden. Sandığımdan daha aydınlık çıkmıştı oturma odası. Polisler ışıkları yakmış olmalılar ya da fotoğraf makinesinin flaşı. Belki baskının kalitesizliğindendir. Eski sevgilimin oturuşunda hiçbir değişiklik yok. Üzerinde bir sürahiyle yarı yarıya su dolu bardağın bulunduğu sehpa bile öylece kalmış. Nusret'in boynunun sol yanından Çeşmi Lal'in bir parmak üzerindeki yara yerinden akıp beyaz bluzunu koyulaştıran kanın parmaklarının kucağına değdiği yerde oluşturduğu leke bile seçilebiliyordu. Nusret'in gerisindeki kadife perdeler de kapattığım gibi öylece duruyorlardı. Cinayet mahallini hiç bozmamıştı Başkomiser Nevzat. Peki bu fotoğraf? Kim çekmişti bu fotoğrafı? Muhtemelen eve ilk gelen polislerin haber verdiği bir muhabir. Yine dağıldı dikkatin Müştak. Kim çekerse çeksin, sana ne? Detaylara konsantre ol. Tamam babacığım, tamam olalım da bu fotoğrafta bana yardım edecek hiçbir detay yok ki demeden önce yine bir açık vermemek için fotoğrafı taradı gözlerim. Hayır, dün geceden farklı olarak hiçbir şey göremedim. Tabii Çeşmilal'i saymazsak. Nasıl oldu da görmemiştim ben dün gece bu gerdanlığı? Psikojenik füg hastaları krizin ardından etrafındakileri algılamakta zorluk çekebilir. Öyle miydi acaba, ya değilse? Ya benden sonra cinayet mahalline gelen birileri taktıysa gerdanlığı Nusret'in boynuna? Peki nasıl anlayacaktım bunu? Eğer mektup açacağını boynundan çıkartıp Marmara'nın karanlık sularına atmasaydım, üzerindeki parmak izlerinden... İyi de o parmak izleri bana da ait olabilirdi. Ama gerçeği anlardık hiç değilse. Ya o mektup açacağı benimki değilse? Nasıl benimki değilse? Dün gece çalışma odama baktım, yoktu işte. Baktım ama öylesine üstün körü. Çünkü katil olduğumdan emindim. Şimdi değil miyim? Değilim tabii. Anlamıyor musun? Eğer mektup açacağı evdeyse masumum demektir. Heyecanla kalktım masadan. Ayaklarım kendiliğinden koridorun yolunu tuttu. Eğer dün gece Nusret'in evinde korkunç bir amaç için kullanmadıysam mektup açacağım çalışma odamda olmalıydı. Çünkü düzenli müştak Serazin eşya ve aletlerin ait oldukları odalarda bulunmasına özen gösterir. Yapmam gereken dün geceki gibi panik içinde değil, sakince detaylı bir arama gerçekleştirmekti. Eski konaktan bugüne kalmış ender eşyalardan olan küçük avize umutlu bir haber verir gibi aydınlatıverdi çalışma odamın içini. Dün gece bakmış olmama rağmen emin olmak için mektup açacağının hep durduğu yere, masama yöneldim. Hayır, yoktu. Ahşap kalemliği olduğu gibi boşalttım. Liseyi bitirdiğim sene annemin hediye ettiği Parker dolma kalemim, mavi, siyah ve kırmızı üç tükenmez kalem, mehtap metal bir ayraç, bir düzineye yakın ataç, erimiş iki silgi parçası ahşap zemine yayıldılar. Aralarında mektup açacağı görünmüyordu. Oraya girmesi son derece güç olmasına rağmen ince plastikle örtülü klavyemin altına bile baktım, yoktu. Masanın sol köşesinde üst üste duran kitap yığınının en tepesine bu sabah koyduğum Babinger'in eserini araştırdım. Belki aralarında unutmuşumdur diye alttaki kitapların sayfalarını çevirdim. Nafile. Çekmecelere eğildim, yerlerinden çıkardım. Hepsini odanın ortasına ters çevirdim. Tarihlerine göre sıralanmış elektrik, su, doğal gaz faturaları, apartman aidat makbuzları, pelür kağıtlar, geçen 3 senenin ajandaları, sarı bir kalem açacağı, stampa, atmaya kıyamadığım yeşil bir mürekkep şişesi, zımba, kim getirdiyse 3 püro, yedek yakın gözlüğüm, fi tarihinden kalma bilgisayar disketleri, hatta kocaman bir pertavsız. Babam kullanırdı bunu, hiç iyi göremediğinden filan değil, şahin gibi gözleri vardı. Hayatı boyunca da gözlük kullanmadı zaten. Pertavsızı sırf zevk olsun diye almıştı. Okuduğu kitaplardan bilhassa sevdiği bölümleri bana gösterirken pertavsızı tutardı ilgili paragrafın üzerine. Demek çekmecemde unutulup kalmıştı. Ama sapında Fatih Sultan Mehmet'in tuğrası bulunan gümüş mektup açacağı yoktu. Eşyaları odanın ortasında öylece bırakarak karşımda tavandan tabana kadar kitaplarla dolu kütüphaneye saldırdım. Aceleyle rafları gözden geçirmeye, kitapların arasında bir potluk, bir kabarıklık aramaya koyuldum. Öyle ya, belki de okuduktan sonra raflara yerleştirdiğim bir kitabın arasında unutmuşumdur. Bir ara ikinci raftaki Neşri'nin, Cihan Numa'sının sayfalarının arasındaki boşluğu fark edip, sonra bunun kullanılmış bir kurutma kağıdı olduğunu anlayarak hayal kırıklığına kapılmama rağmen tek tek bütün kitapları taradım. Ne yazık ki masumiyetimi kanıtlayacak o lanet olasıcı aleti bulamadım. Ya yatak odamdaki kitapların arasında bıraktıysam? Hiç sanmıyordum. Bana gelen mektupların hepsini çalışma odamda açmak gibi bir huyum vardı. Düzen takıntısı var bu müştakın, hep aynı şekilde yapılacak. Fena mı işte, babamdan kalan bir alışkanlıkla bu karmaşık kaotik dünyayı hizaya sokmaya çalışıyordum kendimce. Hayatı kontrol edemezsin müştak. Olsun ama hiç değilse kendimi kontrol edebilir, gündelik yaşamımı düzene sokabilirdim. Evet, bana gelen mektuplar da bu prensibin dışında kalamazdı. Ne zaman önemli bir mektup alsam, masama oturur, gümüş mektup açacağının ucuyla zarfın yapıştırılmış kenarını usulca... Sahi, en son ne zaman önemli bir mektup gelmişti bana? 21 yıl önce. Günü bile aklımda, 13 Eylül, Salı günü. Güneşli bir sonbahar sabahı, beni karanlığa boğan bir mektup. O tarihten 3 gün önce Şişli Postanesi'nden atılmış bir mektup. Kusura bakma müştakçım, bu ilişki yürümüyor. Kendimi zorladım, çok denedim ama olmuyor. Daha önce söylemek isterdim, bunu yapamadım. O yüzden Chicago'ya giderek bir tür kaçışı seçiyorum. Lütfen beni affet. Hepsi bu. Evet, Nusret'in veda mektubu. Dün öğleden sonra gelen telefonu saymazsak bana son seslenişi. Bir daha ne bir mektup ne bir haber. O bana mektup yollamayınca ben de mektup açacağımı kaptığım gibi saçmalıyordum. Hayır, kendimi suçlamayacaktım. Hem o günden sonra mektup almadım mı sanki? Mesela bir hafta önce İsrail'deki şu üniversiteden gelen mektup. Mektup açacağını zarfın ucundan usulca içeri sokarak açmıştım. Demek ki bir hafta önce buradaydı. Başka nerede olacak? Dünden beri yoktu işte. O zaman gerçekten de Nusret'i ben mi? Bu kadar kolay teslim olmamalıydım. Belki de yatak odasına götürmüştüm mektup açacağını. Beklemenin anlamı yoktu. Yatak odasına geçtim. Çarşafları menekşe kokan yatağımın başucunda iki eser vardı. Okumaktan her zaman zevk aldığım Risale-i Garibe adlı enfes metinle Doğan Kuba'nın İstanbul Bir Kent Tarihi adlı önemli çalışması. Telaşla ikisinin de sayfalarını karıştırdım. Sanki koca mektup açacağı gözümden kaçacakmış gibi iki kitabı da ters çevirip silkeledim ama ne yazık ki içimi rahatlatacak o gereç çıkmadı ortaya. Hayal kırıklığı içinde yatağımın kenarına çöktüm. Sezgin'le Tahir Hoca ve şürekasını boş yere mi suçluyordum? Bu cinayeti gerçekten de ben mi işlemiştim? Yok canım. Bir mektup açacağını bulamadığım diye niye ben katil oluyormuşum? Psikojenik figü de unutmayalım. Tamam da hatırlamıyor oluşum o saatlerde eski sevgilimi boğazlıyor olacağım anlamına gelmez ki. Belki de o saatlerde sadece başıboş bir halde dolaşıyordum Şişli'nin sokaklarında. Karın altında mı? Aynen öyle, karın altında. Hiçbir şeyin farkında değildim ki. Hem diyelim ki Nusret'i ben öldürdüm. Peki akına kim saldırdı o zaman? Önce titreyen, sonra çalmaya başlayan cep telefonum kesti yine düşüncelerimi. Cebimden çıkarıp kimin aradığına baktığım tanımadığım biri olmalıydı. Numarası bende kayıtlı değildi. Alo, buyurun. İyi akşamlar hocam. Ses tanıdık geliyordu ama çıkaramadım. İyi akşamlar. Tanımadınız galiba, ben Çetin, Tahir Hoca'nın asistanı. Neler oluyordu? Niye arıyordu bu gudubet oğlan beni? Aa, merhaba Çetin diyerek elimden geldiğince normal davranmaya çalıştım. Hayrola, kötü bir şey yok ya. Yok yok, az önce Tahir Hoca ile konuştuk. Tahmin ettiğim gibi evine gelmemi istemeyen hoca hemen suç ortaklarını arayıp fikir alışverişinde bulunmuştu. Boğaz kesene gidecekmişsiniz. Tüylerim diken diken olmuştu. Nusret'ten mi bahsediyordu? Onun boğazını o mektup açacağıyla. Şu fetih gezisi diyorum. Hayır, boğaz kesen derken Rumeli Hisarı'ndan bahsediyordu. Tahir Hakkı'nın sahadaki tarih anlatısından. Siz de katılacakmışsınız. Aracınız yokmuş. Hoca sizi getirmemi istedi. Neler çeviriyordu yine bunlar? Yoksa beni araçlarına alıp sinsi Erol'la o korkunç bakışlı Sibel'in de yardımıyla tıpkı Nusret gibi gündüz gözüne mi? Yok yok, o kadar uzun boylu değil. Buna cesaret edemezler. Akını bulduğumu bildiklerinden konuyla ilgili ne düşündüğümü anlamaya çalışacaklar. Reddetmeliydim. Ama dur, belki benim için bir fırsat olabilirdi bu. Eğer cinayeti onlar işlediyse kaybedecek neyim vardı ki? Bildiklerimi zaten Tahir Hakkı'ya çıtlatmıştım. Kalanını da görüştüğümüzde anlatacaktım. Oysa yarın en az bir saat sürecek o yolculukta Çetin'i konuşturup ağzından laf alabilirdim. Böylece Tahir Hoca'ya ne kadar açılabileceğime de karar vermiş olurdum. Yine de hemen kabul etmek istemedim. Teşekkür ederim Çetin, zahmet vermeyeyim, kendim giderim. O nobran olan bir zarafet timsali kesilmişti. Olur mu hocam, ne zahmeti, ben de Kızıl Toprak'ta oturuyorum, sabah okula gideceğim. Geçerken sizi de bırakırım, araba boş zaten. Demek öteki iki çete üyesi de olmayacaktı, bu daha iyiydi işte. Peki o zaman madem ısrar ediyorsun, saat 7'de 6 yoldan al beni, Boğa heykelinin önünden. Yorulmasaydınız evinizden alsaydım hocam. Tabii ya, adresimi vereyim de sonra bu düşüncenin ne kadar saçma olduğunu anlayıverdim. Tahir Hakkı defalarca gelmişti evime. Olsun, yine de bu herife adresimi kendim vermeyecektim. Yok yok, o kadar da değil. Saat 7'de Boğa'nın orada olurum. Üstelemedi, gerekirse adresimi Tahir Hoca'dan alabileceğini biliyordu. Tamam hocam, yarın sabah görüşürüz o zaman. İyi geceler. Telefon elimde öylece kala kaldım. Tuhaf düşünceler içindeydim. Az önce mektup açacağını bulamadığım için kapıldığım karamsarlık sanki yok olmuştu. Evet, içimde umuda benzer bir duygu kıpırdanıyordu. Tahir Hakkı ve çömezlerinin bu kadar üzerime düşmesi bir rastlantı olamazdı. Kesinlikle bu olaylarla bağlantıları vardı. O zaman mektup açacağını bulamamanın hiçbir önemi kalmıyordu. Belki bir yerlere düşmüştü. Koca ev, kim bilir nerede unutulup kalmıştır. Her neyse işte. Öte yandan Tahir Hakkı ve çetesinin bu işin içinde olması tedirgin ediyordu beni. Ne tedirgini, düpedüz korkutuyordu. Eğer Nusret'i öldürecek, Akın'a saldıracak kadar gözleri dönmüşse beni de ortadan kaldırmaktan çekinmezlerdi. Belki de bu işi hiç eşelememem lazımdı. Artık çok geç. Başımı kaldırınca gardırobun aynasından beni süzen o tuhaf adamla karşılaştım yine. Şu saldırgan tip. Artık burnuna kadar boka batmış durumdasın. Yapman gereken bu heriflerle mücadele etmek. Küçümseyen bir bakış fırlattı. Tabii becerebilirsen. Belki de en iyisi dün de söylediğim gibi itiraf etmek. Evet, hemen şu komiseri, başkomiseri ara. Her şeyi anlat. Belki inanır sana. Üzerimde bu kadar şüphe varken mi? Anında katil diye içeri tıkarlar beni. Bir daha da kimse çıkaramaz oradan. Gerçek katiller de ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşırlar dışarıda. O zaman mücadele edeceksin. Eliyle aynanın altını işaret etti. Bak o çekmecede babanın tabancası var. Hani bir keresinde seni atışa götürmüştü de silah patlayınca ödün kopmuştu ya... İşte o tabanca, hatırladın mı? Neler saçmalıyorsun sen? Silahla ne işim olur benim? Pis pis sırıttı. Kızma hemen. Yapamam. Tabancadan korkarım diyorsan ben yaparım senin yerine. İstemiyorum yardımını filan. Tamam ama hazırlıksız yakalarlarsa eski sevgilin gibi seni de... Hayır, yapamazlar. Daha önceden de söyledim. Tahir Hakkı beni öldürmelerine izin vermez. Alaycı bir tavırla başını öne doğru usulca salladı. Tabii, sen adamın katil olduğunu kanıtlamaya uğraş. Sevgili hocanı 80 küsur yaşından sonra hapislere göndermek için elinden geleni ardına koyma. Sonra da ondan merhamet bekle. Ben kimseye kötülük etmek istemiyorum ki. Sadece kendimi kurtarmaya çalışıyorum. Herkes kendini kurtarmaya çalışıyor. Kendini kurtarırsan başka biri yanacak. Daha doğrusu 4 kişi. Üstelik içlerinden biri hocaların hocası, saygın bir bilim adamı. Öteki 3'ü ise geleceğin önemli tarihçileri olacak parlak gençler. Yoldan geçen birini çevirip sorsak, senin gibi yararsız, mıymıntı bir tarih hocasını mı yoksa ülkemiz bilimine katkıda bulunacak bu 4 kişiyi mi kurtarmalıyız diye... Elbette senin aleyhine karar verir. Ama onlar katil. Ben de onu diyorum. Gözlerini kırpmadan Nusret'i öldürdüler. O Akın denen oğlanı da öldü diye bıraktılar. Sana mı acıyacaklar? Bir kez öldürmeye başladın mı arkası gelir. Bilgiç bilgiç konuşması canımı sıkmıştı. Sanki birini öldürdün de diye çıkıştım. Belki de öldürmüşümdür. Sustu. Gizemli bir anlam bürüdü gözlerini. Öyle değil mi? Dün öğleden sonraki o karanlık saatlerde neler olduğunu hala bilmiyoruz. Bu kadar da fazlaydı. Ne yapmaya çalışıyorsun diye bağırdım. Aptal diye aynı ses tonuyla karşılık verdi. Hala anlamıyorsun değil mi? Sana yardım etmeye çalışıyorum. Şaziye'yi filan unut. Genç kızgın adam yerine bile koymazdı seni. Sen daha masum bir öpücük yüzünden kendini suçlarken onun Bahariye'den Kalamış'a kadar vermediği adam kalmamıştı şu Kadıköy'de. Evet, bu semtin adı da Kadıköy'ü filan değil, Kadıköy'dür. Maçlarda açılan o pankartta yazdığı gibi Kadıköy'den çıkış yok, anladın mı? Bırak artık geçmişte yaşamayı, bugüne gel. Kaçırma bakışlarını öyle. Yüzüme bak. Evet, artık kalın kafana dank etsin. Şu dünyada benden daha yakın kimse yok sana. Sadece benden iyilik bekleyebilirsin. Sadece ben yardım edebilirim sana. Artık aklın da, sağduyun da, cesaretin de benim. Ya ne demezsin diyerek dudak büktüm az önce silah başına diye. Beni mücadeleye çağırıyordun, şimdi katil olduğumu ima etmeye çalışıyorsun. Hiç istifini bozmadı. Ne yapabilirim? Elimdeki bilgiler bu kadar. Daha fazlası olsaydı daha kesin şeyler söylerdim. Sanki başkalarının duymasını istemiyormuş gibi sesini kıstı. Aklını başına topla. Tahir Hakkı denen o ihtiyar Deccal'in müritleri keskin bıçaklarını boğazına dayadıklarında ihtiyacın olacak. O silahı al. Her ihtimale karşı yanında bulunsun. Bakışlarım tabancanın bulunduğu çekmeceye kaydı. Her ihtimale karşı yanıma alsam mıydım acaba? Birden ne yaptığımı fark ettim. Düşüncede bile olsa silah taşımak. Kendimi korumak için bile olsa birini öldürmeye çalışmak. Hayır diyerek ayağa kalktım. Hayır, benim tabancayla tüfekle işim olmaz. Dur, açıklamama izin ver. Yalvarır gibiydi ama artık ne yüzünü görmek ne de sesini duymak istiyordum. Aklımı karıştırmaktan başka bir işe yaramıyordu. Bakışlarımı kaçırıp sözlerini duymazdan gelerek kapıya yöneldim. Demek yine kaçıyorsun diye seslendi arkamdan. Demek yine annenin öğüdüne uydun. Demek yine başını kuma gömeceksin. Ama benden kurtulamazsın. Hep yanında olacağım. Sesim hep kulaklarında çınlayacak. Görünmez varlığım adım adım seni takip edecek. Sen istemesen de hep destek olacağım sana. Benden asla kurtulamayacaksın.